Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Azer 1404, Miladi 9 Aralık 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Lobi ve Lobicilik Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Hidayet Hadisi programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetle. Dışişleri Bakanı Irakçı, Azerbaycanlı yetkililerle görüşmelerde yapıcı mütabakatlar sağlandığını belirtti. İran ve Pakistan ikili işbirliğin geliştirilmesine vurgu yaptı. General Şekarçı, İran'ın füze gücünün düşmandan inisiyatifi aldığını söyledi. İran, Suudi Arabistan ve Çin arasında 3. ortak toplantısı yapıldı. Suriyeli Alevilere yapılan şiddet CHP tepkisine sebep oldu. Ve İslami Cihat Hareketi son Siyonist esirin cesedinin de teslim ettiklerini belirtti. Şimdi haber. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Pazartesi günü Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerini sürdürürken bu görüşmelerde yapıcı mütabakatlar sağlandığını söyledi. Pazartesi akşamı Seyyid Abbas Irakçı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede taraflar ikili ilişkilerin durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme ve geliştirme yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı bu ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Meclis Başkanı ile gerçekleştirdikleri faydalı ve yapıcı görüşmelere atıfta bulunarak bu görüşmelerde varılan mütabakatların ikili ilişkilerin geliştirilmesini ve ekonomi ve ticaret ulaştırma, transit, enerji, su ve kültürel turizm alanlarındaki işbirliğinin genişlemesine yol açacağından emin olduğunu ifade etti. Irakçı ayrıca iki ülkenin Karma Ekonomik Komisyonu'nun performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak ekonomik projelerin sonuç alana kadar etkin bir şekilde yürütülmesinin ve komşu illerin kapasitelerinden daha fazla yararlanılmasının önemini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da Bakü'nün Tahran ile ekonomik ve ticari ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki derin kültürel ve tarihi bağlara ve İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan anlaşmaların uygulanmasının sürdürülmesinin önemine değindi. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, görüşmelerde ortak ilgi alanlarına ilişkin devam eden heyetler arası değişim ve üst düzey istişareleri takdirle karşılayarak işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladılar dedi. İki bakan ayrıca bu hafta sonu Türkmenistan'ın Aşgabat kentinde düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Arttırıcı Önlemler Forumu'nda bir araya gelip yapıcı görüşmelerde bulunacaklarını umduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri kıdemli sözcüsü 12 günlük dayatılan savaşa atıfta bulunarak şunları söyledi. İran'ın füze, İHA ve savunma gücü düşmandan inisiyatifi aldı ve İslam Cumhuriyeti bu gücü güçlendirme yolunda hızla ilerledi. Silahlı Kuvvetler Kültür ve Yumuşak Savaş'tan sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Kıdemli Sözcüsü General Ebu'l-Fazl Şekarçi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Fuarını inceleme sırasında şunları söyledi. Sunulan tüm ekipmanlar tamamen yerli olup genç bilim insanlarının, havacılık ve uzay kuvvetlerinin ve İran Savunma Bakanlığı'nın çabalarının bir sonucudur. General Şekarçi 12 gün süren çatışmaya atıfta bulunarak, Siyonist düşman en gelişmiş savunma sistemlerine ve Amerikan hegemonya sisteminin kapsamlı desteğine sahip olmasına rağmen sahada yenildi ve çatışmayı durdurmak için talep ve mesajlara başvurdu dedi. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Kültür ve Yumuşak Savaş Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü şunları da kaydetti. Silahlı kuvvetler eksiklikleri tespit edip giderirken gücünü arttırdı ve bugün Siyonist düşmanın saldırıya başladığı güne göre çok daha hazırlıklı. İran İslam Cumhuriyeti ile Belarus 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu mütabakat belgesini imzaladı. 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı Salı günü Tahran'da düzenlendi. Taraflar ticaret hacmini artırmak amacıyla mevcut engelleri, özellikle bankacılık meselelerini, kredi belgelerini, tüccarlara vize verilmesini ve sürücülerin geçiş sorunlarını ele aldılar. Pekin anlaşmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden oluşan üçlü komitenin üçüncü toplantısı bugün Tahran'da gerçekleştirildi. İran, Suudi Arabistan, Çin Üçlü Komitesi'nin üçüncü toplantısı, İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Haraci ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deo başkanlığında gerçekleştirildi. İran ve Suudi Arabistan tarafları Pekin Anlaşması'nın tüm hükümlerin uygulanmasına ve iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin Birleşmiş Milletler Şartı, İslam İşbirliği Teşkilatı Şartı ve uluslararası hukuka bağlı kalarak tarafların egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve güvenliğine saygı göstererek güçlendirilmesine yönelik sürekli çabalara olan bağlılıklarını vurguladılar. Çin ayrıca Tahran ve Riyad'ın ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmek için attıkları adımları desteklemeye ve teşvik etmeye devam etmeye hazır olduğunu vurguladı. Üç ülke ayrıca İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlıklarının derhal durdurulması çağrısında bulundu ve İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığı ve ihlali kınadı. Suriyeli Alevilere yapılan şiddet CHP tepkisine yol açtı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Suriye'de Alevilere yönelik şiddet ve katliamlara Türkiye'den siyasi partiler tarafından tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da mecliste konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek hükümeti acilen göreve çağırdı.
Ruski Suriye'de yaşayan Arap Alevi yurttaşlarımız büyük bir saldırı altında, bir soykırım yapılıyor. Bu yönetim geldiğinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı oradaki tüm etnik grupların haklarının güvence altına alacağını söylemişti. Şimdi kimse kusura bakmasın, bu ülkede yaşayan milyonlarca Arap Alevi yurttaşımız var. Yüzyıllarca beraberce yaşadık. Onların Suriye'deki bu yurttaşlarımızla kan bağı var. Yakın bir tarihe kadar Laskiye'den Hatay'a feribot seferleri yapılıyordu. Birbirlerine ev ziyaretleri yapılıyordu. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum. Dünyaya sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Dışişleri Bakanı'na sesleniyorum. Alevi kıyımı yapılıyor. Göz göre göre yapılıyor. Çocuk kadın gel demeden insanlar öldürülüyor. Bu katliama da son verin. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun güvencesini vermişti. Ama görünen tablo o değil. Bundan 5 ay önce aynı şeyler yaşandı. Hatay'da mitingler yaptık. Buradan bir daha sesleniyorum. Orada bir katliam var. Bunu mutlaka durdurmalıyız.
Diğer siyasi partilerden de aynı ses tonuyla çağrı geldi ve konuyla ilgili hükümete şu çağrıda bulundu.
Suriye'de Alevi katliamını durdurun diyerek hep birlikte eylemdeydik. Değerli milletvekilleri, tam bir yıldır Suriye'de hemen yanı başımızda oluk oluk Alevi kanı akıtılıyor. Aleviler sistematik bir katliama ve soykırıma uğratılıyor. Alevi kadınlar savaş ganimeti olarak görülüp kaçırılıyor, işkenceye, zulme maruz bırakılıyor. Arap Alevi halkı katliamcı IŞİD artıkları tarafından yerinden, yurdundan, köklerinden ediliyor, sürgün ediliyor. Bu katliama, bu soykırım suçuna ortak olmamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni acilen göreve çağırıyoruz. Alevi katliamını durdurmak için hemen bugün harekete geçmeye davet ediyoruz.
Bu katliama sessiz kalmayın. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam yayınımız devam ediyor. Pazartesi gecesi Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde bir Filistinli mülteci kampına düzenlenen İsrail İHA saldırısında bir Filistinli kadın hayatını, bir Filistinli kadın şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Gazze'deki sağlık kaynakları Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'deki Helave kampında 67 yaşındaki bir Filistinli kadının İsrail İHA saldırısı sonucu şehit olduğunu duyurdu. Aynı zamanda İsrail ordusuna ait İHA'lar Gazze şehrinin merkezinde El Umla pazarı çevresindeki mülteci çadırlarına bombalar atarak çok sayıda Filistinli'yi yaraladı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugaylarının sözcüsü bugün yaptığı açıklamada onurlu bir anlaşma çerçevesinde ve kahramanca, izzetli bir mücadelenin ardından son Siyonist esirin cesedini teslim ettiklerini ve Siyonist esirler dosyasını kapattıklarını söyledi. Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza, savaş boyunca düşman esirlerinin yalnızca dirilişin kararıyla geri döneceğini, tabutla da dönebileceklerini veya hiç dönmeyebileceklerini vurguladıklarını hatırlatarak şöyle dedi. Kudüs Tugayları ve diriliş grupları ateşkes anlaşmasının birinci aşamasındaki tüm maddeleri bağlı kaldı ve yerine getirdi. Sınır tanımayan gazeteciler 2025 yılında 67 gazetecinin öldürüldüğünü, bunların yarısının Gazze'de şehit edildiğini bildirdi. Sınır tanımayan gazeteciler 2025 raporunda dünya çapında 67 gazetecinin görev başında öldürüldüğünü, bunların yaklaşık yarısının ise Gazze şehrinde İsrail güçleri tarafından şehit edildiğini duyurdu. Ve işgal altındaki Filistin toprakları Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Albense, İsrail rejiminin salı günü Gazze'deki eylemlerini şiddetle kınayarak bunu uluslararası suç ortaklığıyla kolaylaştırılan bir soykırım olarak nitelendirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Gazze Savaşı'nın Siyonist rejim için yoksulluk ve sefalet bıraktığı mirası ile ilgili. Siyonist Bağımsız bir kuruluşun bulgularına göre Gazze Savaşı daha fazla Siyonistin yoksulluğa sürüklenmesine neden olmuş ve hanelerin dörtte birinden fazlası artık gıda güvensizliği yaşamaktadır. Yoksulluk ve gıda güvensizliğiyle mücadele amacıyla kurulan Siyonist kuruluş LATET, yayımladığı son raporda işgal altındaki topraklarda hanelerin dörtte birinden fazlasının artık gıda güvensizliğiyle karşı karşı olduğunu açıkladı. Kuruluş bunun Gazze'deki 2 yıllık savaşın ekonomik ve sosyal sonuçlarından kaynaklandığını vurguladı. LATET'in yıllık raporuna göre işgal altındaki topraklarda yeni bir yoksullar sınıfı ortaya çıkmış durumda ve gıda yardımı alanların dörtte biri yalnızca son 2 yılda yani Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana yoksulluğa düşmüş kişilerdir. Siyonist Jerusalem Post gazetesi de bu bulgulara dayanarak yayınladığı haberde 7 Ekim ekonomik şokunun mevcut yoksulluğu derinleştirdiğini ve binlerce haneyi yoksulluğa sürüklediğini yazdı. Gazze Savaşı öncesi geçimini sağlayabilen küçük işletme sahipleri ve tam zamanlı çalışanlar artık artan gıda fiyatları, konut maliyetleri ve yükselen borçlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Gazze Savaşı işgal altındaki topraklarda ekonominin çökmesine neden olmuş. Savaş maliyetlerinin oluşturduğu finansal baskılar, fiyat artışları ve gelir kayıpları milyonlarca insanı yoksulluğa ve gıda güvensizliğine itmiştir. Siyonist rejimin Gazze'deki savaşçı politikalarının devam etmesi, yoksulun orta sınıfa kadar yayılmasına sebep olmuştur. Kriz artık yalnızca dar gelirli kesimleri değil, orta sınıfı ve hatta 2 çalışanı bulunan haneleri bile etkisi altına almış durumda. İşgal altındaki topraklarda gıda, barınma ve temel ihtiyaçların fiyatları kesin şekilde artmış ve aileler temel ihtiyaçları arasında seçim yapmak zorunda kalmıştır. Ekonomik koşulların kötüleşmesi psikolojik ve sosyal krizi de derinleştirmiştir. Sosyal yardım alanlarının %60'dan fazlası psikolojik durumlarının kötüleştiğini bildirmiştir. Birçok çocuk ise eğitim ve sosyal faaliyetlerden mahrum kalmıştır. Gazze Savaşı yalnızca ağır askeri maliyetleri yol açmakla kalmamış, aynı zamanda iç ekonomiyi felç etmiş ve yapısal yoksulluğu arttırmıştır. Haneler üzerinde artan borç yükü, ekonomik ve sosyal krizin işgal altındaki topraklarda öyle bir seviyeye ulaştığını gösteriyor ki artık orta sınıf bile normal yaşamını sürdürememektedir.
İran Radyo Podcast. Lobi ve lobicilik zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Merhaba, ben Mehtap Mahir. Bugünkü sohbetimizde sizlerle olacağım. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobici kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde size Küba ve Yunan lobilerini ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde size Küba ve Yunan lobilerini ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Kübalı Amerikalılar Küba'da doğmuş veya Küba kökenli olan Amerikan vatandaşlarıdır. Resmi nüfus sayımına göre Kübalı Amerikalılar Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun 2 milyondan fazlasını oluşturuyor ve her ne kadar farklı Amerika eyaletlerinde Florida ve Miami'de kendi toplulukları olsa da Küba'ya yakınlıkları nedeniyle varlıkları daha etkileyici ve tutarlıdır. Kübalıların Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş çaplı göçü 19. yüzyıla ve 10 yıllık Küba bağımsızlık savaşlarına ve mücadelelerine kadar uzansa da 1959'da Küba'daki devrim ve Fidel Castro'nun iktidara gelmesinden sonra Amerika'ya göçün ana dalgalarından biridir. Bu ülkede iktidara yükseliş başladı ve siyasi ve ekonomik koşullar temel etken oldu. Bu nedenle çoğu Kübalı kendilerini siyasi mülteci olarak görüyor ve Amerika'daki varlıklarını Castro hükümetini ve onun sosyalist devrimini devirmeye yönelik çabaları örgütleme fırsatı olarak görüyor. Amerikan hükümeti de görünüşe göre Küba soyundan gelenlerin siyasi mülteci olarak yasal tanımına katılıyor ve buna dayanarak onlarla diğer Latin Amerikalı göçmenlerden farklı bir etkileşim yöntemi kullanıyor. Amerika'da olmak, adı geçen göçmenlere kapasite oluşturarak, lobi yaparak ve kamuoyunu yönlendirerek Castro hükümetine karşı en güçlü yabancı muhalefeti yaratma ve Küba ambargosunu kaldırmak için söz konusu hükümete mümkün olduğunca fazla baskı uygulamak için araçlarını kullanma fırsatı verdi. Dolayısıyla geçen yüzyıl bunun en bariz sonucu olarak değerlendirilebilir. Eisenhower liderliğindeki Amerika hükümeti, Castro liderliğindeki Küba devrimci hükümetini tanımasına rağmen çok geçmeden devrimci hükümetin tarım sektöründeki reformları ve Amerika'ya ait sanayilerin millileştirilmesi Amerika'nın çıkarlarıyla ciddi bir çatışmaya girdi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hızla kötüleşti. Sonuç olarak Amerika hükümeti yavaş yavaş Küba'ya ticari yaptırımlar uyguladı ve ihtiyaç duyduğu petrol ve diğer malzemeleri göndermeyi reddetti. Eisenhower'in hükümeti bununla da yetinmedi ve CIA'yı Kübalı mültecileri Castro hükümetini devirmek üzere organize etme, eğitme ve donatma göreviyle görevlendirdi. Bir yandan Küba'daki Amerikan varlıklarının ilan edilmesi, bir yandan da Castro hükümetinin Sovyetler Birliği ile ilişkiler kurması yönündeki ulusal sürecin devam etmesiyle birlikte Küba ile Amerika arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya girdi ve iki ülke arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kesildi. Domuzlar Körfezi'nin işgali sırasında CIA'nin başarısızlığa uğraması ve Castro hükümetine halk desteğinin artmasının ardından Amerika hükümeti Castro'yu devirmek amacıyla Küba projesi veya Firavun Faresi Operasyonu adında yeni bir program ortaya koydu. Çok çeşitli psikolojik, politik, casusluk ve terörist operasyonları içeriyordu. Bu gelişmeler Kübalı göçmenlerin kapsamlı Amerikan yardımlarından yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine olanak tanıdı. Bu bağlamda 1966 yılında Amerika Kongresi Kübalı mültecilere 1,3 milyar dolardan fazla para tahsis edilmesini öngören Küba Reform Yasası adlı bir yasayı kabul etti. Hatta Amerikan hükümeti Kübalı göçmenlerin kamu desteğinden, tıbbi hizmetlerden, eğitim kurslarından ve burslardan yararlanabilmeleri için koşullar sağladı ve Castro hükümetine karşı daha tutarlı ve güçlü örgütler oluşturdu. Bu durumda Miami, Florida ve Union City'de büyük Kübalı göçmen toplulukları oluştu ve bu bölgeler Küba kültürünün ana merkezleri haline geldi. Amerikan kökenli Küba topluluğu geçtiğimiz yıllarda Amerikan kültürüne iyi uyum sağladı ve Miami gibi bölgelerde daha da belirgin Küba özellikleri gösterdi. Hali hazırda Kübalı Amerikalılar Amerika'nın 50 eyaletinde yaşıyor ve bu eyaletlerin siyasi ve ekonomik alanlarında başarılar elde etmiş durumdalar. Elbette şunu da belirtmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kendi çıkarlarına ve Amerika'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki ana vatanın hükümetine hizmet eden çoğu etnik lobiden farklı olarak Küba lobisi Fidel Castro'nun devrimci hükümetine karşı muhalefet temelinde oluşturuldu ve son 50 yılda Amerikan hükümetinin geniş desteğinden yararlandı. Bu destekler Küba kökenlilere ekonomik durumlarında kayda değer iyileşmenin yanı sıra kayda değer sosyal ve politik başarılar elde etme ve önemli yönetici veya yasama pozisyonlarına ulaşma fırsatı verdi. Amerika'nın Küba devrimci hükümetine baskı uygulamak için kullandığı ana araçlardan biri, 1962'den bu yana yürürlükte olan ekonomik yaptırımlardı. Bu yaptırımlar 1992 yılında Küba Demokrasi Yasası adı altında genişletilerek 1996 yılında Holmes-Borton Yasası adıyla devam etmiş, 1999 yılında ise kapsamı genişletilmiştir. Bu yaptırımlar devam etti ve bunların güçlendirilmesi ve sürdürülmesi Küba lobisinin en temel meselesidir. Son zamanlarda eski Amerika Başkanı John Fitzgerald Kennedy tarafından imzalanan başkanlık emri ve Küba ile ticaret ambargosundan yaklaşık 60 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Arşivi gizliliği kaldırmış onlarca belge yayımladı. Bu da ambargonun Kübalı devrimci lider Fidel Castro hükümetinin devrilmesi, açlığı ve umutsuzluğu kışkırtma saikiyle başlatıldığını gösteriyor. Belgeler ayrıca Kübalılar arasında sıkıntı ve hayal kırıklığı yaratmaya yönelik ekonomik baskının temel motivasyonunun ücretleri düşürmek, açlık, çaresizlik yaratmak ve hükümeti devirmek amacıyla Küba'ya para ve malzeme transferini yasaklamak olduğunu ortaya koyuyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargo insanlık tarihinin en uzun yaptırımlarıdır. Bu, Washington'un bu Karayip ülkesinin halkına acıyı, açlığı ve çaresizliği dayatmadaki insanlık dışı ve gayrimeşru politikalarının en üst seviyesini tasvir ediyor. Belki de bazı Küba lobi gruplarının bugün bu yaptırımlara destek vermemesinin ve Küba ile güçlü kültürel ve ekonomik ilişkiler kurarak iktidardaki hükümeti vurmak istemesinin nedeni budur. Bu odaklanma Küba lobisinin muhafazakar olmasına ve Castro hükümetine karşı her zaman sert bir yaklaşım sergileyen Amerika Cumhuriyetçi Partisi'nin geleneksel destekçilerinden biri olmasına neden oldu. Yunan lobisi Amerika'da aktif varlığı olan bir diğer lobidir. Yunan-Amerikan veya Yunan asıllı Amerikalı terimi, soyları Yunanistan'a dayanan Amerikalıları ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Örgütü'nün 2000 yılındaki raporuna göre Amerika'da yaklaşık 1 milyon 153.000 Yunan kökenli insan yaşıyor ve bunların yaklaşık 435 bini kişisel çevrelerine zarar verecek şekilde Yunanca konuşuyor. Yunan diasporasının önemli bir parçası olan Yunan Amerikalılar, bu ülkedeki Ermeniler, İrlandalılar ve benzeri gibi diğer diasporalar gibi ana vatanlarıyla güçlü bağlara sahiptir ve deneyimleri ve mali kaynakları nedeniyle Yunanistan'ın önemli halklarından biridir ve bu ülkede modernleşme ve süreklilik faktörleri dikkate alınmaktadır. Amerikan kökenli Yunanlılar özellikle seçmen oylarını çekme ve yönlendirme yoluyla siyasi desteğinin yanı sıra Yunanistan'daki başlıca yabancı yatırımcılardan biridir ve lobi ve çeşitli nüfuzlu gruplar kurarak özellikle bu alanda Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına katkıda bulunarak bu ülkenin çatışmalarına ve dış sorunlarına destek veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıkları 200 yıldan fazla süren Amerikan kökenli Yunanlılar, Amerikan toplumuyla bütünleşmeyi ve çeşitli sosyal, politik, kültürel ve ekonomik alanlara katılmayı başardılar. Kuşkusuz Yunan medeniyeti ve Batı'daki hayranlığı, Yunan toplumunun Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul görmesi ve Amerikan toplumuyla daha hızlı yakınlaşmasında önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Yunanlıların Amerika'daki belgelenen ilk ortaya çıkışı 500'den fazla Yunan işçinin Florida'ya göç ettiği 1768 yılına kadar uzanıyor. Bu bölgenin eski etnik topluluklarından biri olan Rum asıllı Amerikalılar topluluğu, son yıllarda Amerika'daki örgütsel kapasitesini ve nüfuzunu arttırmayı başarırken, bir yandan da vatanla güçlü siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler kuruyor. Rum kökenli Amerikalılar, dini örgüt ve kurumlar başlarında Amerika Rum Ortodoks Kilisesi olmak üzere, din dışı örgütler gibi Amerikan Yunan Eğitim Derneği gibi oluşturarak bu ülkede lobicilik gücü kazanmaya çalıştılar ve Amerika'daki çıkarlarını güvence altına alırken Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını, özellikle de uluslararası arenadaki çıkarlarını güvence altına alacak adımlarda atmalı. Bu rol o kadar büyük bir roldü ki 1970'li ve 80'li yıllarda Yunan lobisi Siyonist lobiden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci etnik lobi olarak adlandırıldı. Hali hazırda Amerika'daki Yunan lobisi kültürel, siyasi ve sosyal nüfuzunu genişletmenin yanı sıra gündeminde bir dizi meseleyi barındırmakta ve bunlarla ilgili olarak Yunanlıların çıkarlarını güvence altına almaya çalışmaktadırlar. Bu konular şunları içeriyor. Bunlardan ilki Makedonya'nın isimlendirilmesidir. Yunanistan ile kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti arasında 1991'den bu yana bu ülkenin adı konusunda yaşanan anlaşmazlık Yunanistan'ın önemli ulusal sorunlarından biri olmuştur ve Yunanistan'ın bu isimlendirmeye güçlü muhalefeti, örgütün müdahalesi, Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşları da gündeme getirmiştir. Yunanistan eski Makedonya'nın Yunanistan'ın çok büyük bir kısmını içermesi ve Makedon hükümetinin bu kısım üzerinde hak iddia etmemesi için bu ülkenin Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra Makedonya'nın adının ve bayrağının da buna göre değiştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştur. Bu bağlamda Yunanistan 1995 yılına kadar Makedonya'yı tanımayı reddetmiş. Ancak Amerika ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla onu eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti adı altında tanımayı kabul etti. Ancak Makedonya'nın isim sorunu devam ediyor ve iki taraf arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde müzakereler sürüyor. Amerikan Yunan lobisi her zaman Makedonya'nın adının Amerika dahil diğer ülkeler tarafından tanınmasını engellemeye çalıştı. Amerika'daki Yunan lobisinin takip ettiği diğer konulardan biri de Türkiye ve Yunanistan ile ilgili birçok konuyu kapsayan Türk sorunlarıdır. Bunlardan biri Kıbrıs meselesidir. Türkiye 1974 yılında Cumhurbaşkanı Makarios'a darbe bahanesiyle Kıbrıs'a saldırmış ve topraklarının yaklaşık %40'ını işgal ederek 162 bin Kıbrıslı Rum'un, yani Kıbrıs nüfusunun 1/4'inin yerinden edilmesine ve Amerika dahil diğer ülkelere göç etmesine neden olmuştur. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs'ın işgalini kınayan birçok karar alındı. Güney Kıbrıs Rumlarına geniş destek veren ve aslında Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a ilhak edilmesini ve yerinden edilenlerin geri dönmesini isteyen Yunan hükümetinin yanı sıra Rum asıllı Amerikan lobisi de bu alanda oldukça aktif olmuş ve Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a yönelik çözümlerinin ve belirtilen hedeflerin takipçisi olmuştur. Amerika'daki Yunan lobisinin Türkiye meseleleriyle bağlantılı olarak takip ettiği bir diğer konu ise Ege Denizi'nin sınırlarıyla ilgilidir. Ege Denizi'nin mavi bölgesinin belirlenmesi Türkiye ile Yunanistan arasında 1970'li yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen bir diğer önemli konudur. Ege sorunu olarak bilinen söz konusu mesele 1987 ve 1996 yıllarında iki ciddi çatışmanın yaşanma ihtimaline yol açmış ve iki ülkeyi birbiriyle savaş sınırına itmiştir. Bu anlaşmazlığın farklı boyutları var ve su bölgesi, hava sahası bölgesi, ticari alanlar ve kıtasal kıyıların kullanımı gibi konuları içeriyor. Her ne kadar 1998 yılından itibaren Türkiye'nin daha esnek davranmasıyla söz konusu sorunların çözümü mümkün hale gelse de Ege sorunu bugüne kadar çözümsüz kalmıştır. Amerikalı Rum lobisi Yunan hükümetiyle birlikte söz konusu çatışmada Türkiye'nin Amerika ve uluslararası toplum tarafından yaygın biçimde kınanmasına neden olmaya çalışıyor. Puntos Rumlarının soykırımı da Amerika'daki Yunan lobisinin takip ettiği konulardan bir diğeri. Yunanlılara göre İyontik Rum soykırımı Karadeniz'in güneydoğusunda tarihi bir bölge olan Puntos'ta yaşayan Rumların Osmanlı yönetimi ve sonrasında Jön Türk yönetimi döneminde öldürülmesine kadar uzanmaktadır. Yunan otoriterlerine göre batılı tarihçilerin ve diplomatların söz konusu olay sırasındaki ifadelerine dayanarak dönemin Türk hükümeti Batı Anadolu'nun bir kısmının Yunanistan tarafından ele geçirilmesine tepki olarak söz konusu bölgedeki Rumları öldürmüştü. Türkiye söz konusu soykırımı inkar etmiş, Yunanistan ve Kıbrıs dışında hiçbir ülke Puntos Rumlarına yönelik soykırımı tanımamıştır. Görüldüğü gibi Amerikan-Yunan lobisinin ilgilendiren konuların çoğu Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlar kökleri 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan göç değişimlerini, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelere kadar uzanan meseleler üzerinde yoğunlaşıyor. Rum asıllı Amerikalılar, Türk hükümetinin siyasi, diplomatik, ekonomik ve benzeri her alanda hedeflerini gerçekleştirmesini engellemeye çalışıyor. Buna göre Kıbrıs meselesini öne çıkararak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu veya üyeliğini Ermenilerin Osmanlı Türkleri tarafından soykırıma uğratıldığına ilişkin iddiayı desteklemek, Türk hükümetinin Kürtlerin insan haklarını ihlal etmesi ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ı istikrarsızlaştırma niyeti de söz konusu lobi tarafından ele alınmış olup Amerika'daki Ermeni lobisi ve Türkiye karşıtı diğer lobilerle yakınlaştırmalar görülmektedir. Değerli dinleyiciler, Amerika'da lobi ve lobicilik isimli sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde Amerika'daki Küba ve Yunan lobilerinin tarihini incelerken, bu lobilerin Amerika'daki temel amaçlarını ve peşinde koştukları konuları sizlere anlattık. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi grubu hakkında bilgiler vereceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinini, yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Amerikalı Müslüman Bayan Jamie Brown şöyle diyor. Los Angeles'te hayat artık gözümde ahmakça geliyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyordum.
Hollywood, Amerika'nın batısında yer alan ve bu ülkenin ünlü film ve sinema merkezi olan Los Angeles kentinde bir semtin adıdır. Yıllardır Hollywood'da çeşitli konular üzerinde çeşitli filmler yapılıyor. Ancak bu filmlerin çoğunda cinsel fesat, şiddet ve batı tarzı yaşamın propagandası yapılıyor. Kuşkusuz aralarında porno oyuncuları ve bu tür müstehcen ve çirkin ve ahlak dışı filmleri yapan elemanların da bulunduğu böyle ortamlardan her türlü ahlaksızlığı, fesat, uyuşturucu bağımlılığı, kısacası her türlü çirkinliği beklemek mümkün.
Maalesef bazı gençler de ünlü olma hayalleriyle Hollywood dünyasına geliyor. Fakat hatta bu hedeflerine ulaştıkları takdirde bile bu şan ve şöhretin karşılığında birçok insani ve ahlaki ilkeden vazgeçmek zorunda kalacaklarını bilemiyor. Amerikalı ünlü yazar Brandy Knight, Hollywood'un Gizli Katmanları adlı eserinde şöyle yazıyor. Hollywood uzaktan şatafatlı, servet ve şöhret dolu bir sanattır. Fakat ona yaklaştığınızda soğuk, karanlık, rezillik, ahlaksız ilişkilerle dolu bir dünya ile karşılaşırsın. Sinema yazarı ve eleştirmeni Peter Koch ise Hollywood dünyasında fesat meselesini daha net bir şekilde ifade ederek şöyle diyor. Hollywood insanlara ve özellikle kadınlara bir mal gözüyle bakıyor. İnsanlar şöhret ve gelecek ve başka bir şey için cismini ve ruhunu satması gerekiyor.
Jamie Brown doğduğu Amerika'nın Wisconsin eyaletini genç yaşta terk ederek Hollywood'a gelen genç kızlardan biriydi. Jamie bir süre orada kaldı ve yavaş yavaş başkalarının battığı bataklığa saplanmaya başladı. Jamie ünlü kişilerle tanıştı ve onların gece partilerine katılmaya başladı. Jamie Hollywood dünyasına girmeden önce dindar biriydi. Kiliseye gidiyordu. Buna karşın Jamie diğer birçok Hristiyan gibi kafasında din hakkında bazı şüpheleri vardı.
Jamie Brown bu konuda şöyle diyor. Papazlarla konuşuyordum. onlara delil ve mantık peşinde olduğumu söylüyordum. Ama ondan sadece İncil'i daha dikkatli okumam gerektiğini söylüyordu. Bense iman temeline dayanan ama aynı zamanda hurafelere değil, belgelere ve mantığa dayalı olan bir şeyin peşindeydim. Ben sırların peşinde değildim.
Halükarda görünen o ki Hollywood'da da hala Bayan Brown'un kafası bazı dini sorularla meşguldü. Ta ki önemli bir hadise hayatının akış yönünü değiştirdi. Bir arkadaşı Jamie'ye bir cilt Kur'an-ı Kerim hediye etti ve Jamie hiç zaman kaybetmeden bu büyük semavi kitabı okumaya başladı. Jamie Kur'an-ı Kerim onu İncil'e nazaran daha fazla etkilediğini hissetmeye başladı. Üstelik Müslümanların semavi kitabında şüphelerine ve sorularına cevap buluyordu. Jamie bu konuyu şöyle açıklıyor. Kendi kendime sabret, şimdiye kadar hiç kimsenin cevap veremediği sorularına burada yani Kur'an-ı Kerim'de cevap bulabilirsin diyordum. Böylece Kur'an-ı Kerim bir kez daha hidayete erdiren güçlü ve mantıklı ayetleri ile bir insanı daha şaşkınlıktan ve sapkınlıktan kurtarıyordu.
Tahran Radyosu.
Ancak Jamie Brown henüz yolun başındaydı ve daha çok araştırmaya ihtiyaç duymaktaydı. Jamie, İslam'ı daha fazla tanımak üzere ilk adımda bir camiye gidiyor. Üstelik Hollywood dünyasının uygunsuz elbiseleri üzerindeyken bunu yapıyor. Jamie buna karşın camide kendini çok iyi hissediyor. Caminin cemaat imamı onu karşılıyor ve sorularına cevap veriyor. Bundan sonra Jamie birden Hollywood'un içi boş yaşamından uzaklaşmaya başlıyor. Zira artık sinema dünyasında üne kavuşmaktan daha farklı bir amaç peşinden gidiyor.
Jamie bu duygusunu da şöyle anlatıyor. Los Angeles'ta hayat artık gözümde ahmakça gözüküyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir irtibatım olsun istemiyordum. Kuşkusuz Hollywood, Jamie Brown'un İslam hakkında araştırma yapması için uygun bir yer değildi. Bu yüzden Jamie hayatının en önemli kararını veriyor ve tüm eşyalarını sattıktan sonra İslam dinini yakından araştırmak ve tanımak üzere Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas'a gidiyor.
Gerçekte Jamie Brown'un bu hareketi bir nevi hicretti. Hicret, genellikle uygunsuz ve günah ve fesat dolu bir ortamdan göç etmek ve dini korumak ve ahkamına amel etmek için yapılan bir ameldir. İslam dininde hicret etmek olumlu tesirleri yüzünden teşvik edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde göç eden Müslümanlar takdir edilmiştir. Örneğin Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer ve bolluk imkan bulur.
Asr-ı Saadet'te de Müslümanlar müşriklerin ağır baskısı altında bulundukları sırada Müslümanlardan bir grup İslam peygamberinin talimatı üzerine Habeşistan'a göç ettiler. Allah Resulü de Bi'setin 13. yılında bir grup Müslüman ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hicretin önemli amaçlarından biri dini korumaktır. Gerçi Bayan Brown o günlerde henüz Müslüman olmamıştı. Fakat insanı insan eden bu semavi dinin hakikatlerini idrak etmek üzere günah ve fesat dolu yaşam ortamından bir İslam ülkesine gitti ve Müslümanlardan oluşan bir toplumda son ilahi dinin yüce talimini öğrenmek istedi. Bu yüzden Bayan Brown'un bu hareketi değerli ve takdire şayan bir harekettir.
Fas'a gelen Cemi burada İslam üzerinde araştırmalarına devam etti ve bir süre sonra İslam dini en mükemmel ve en üstün din olduğu sonucuna ulaştı ve pratikte İslam dininin ahkamına uymaya başladı ve başörtüsü kullanarak günde 5 vakit namaz ibadetini yerine getirdi. Sonunda resmen şehadetlere dili getirerek bir Müslüman olarak yeni hayatına başlama zamanı geldi. Bayan Brown bunun için bir camiye gitti ve manevi bir ortamda Allah'ın yegane olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etti. Cemi o unutulmaz anları şöyle anlatıyor. Şehadetleri Arapça söylemeliydim. Arapçam pek iyi değildi ama buna rağmen titreyen bir sesle şehadetleri eda etti.
Evet, mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor ve Bayan Jamie hala Fas'ta ikamet ediyor. Jamie burada bir ailenin kadınları ile arkadaş olmuştu. Faslı kadınlar Jamie'den onlara gelmesini ve mübarek Ramazan ayını onlarla geçirmesini, böylece onlar da ona bazı İslami meseleleri anlatmalarını istedi. Amerikalı yeni Müslüman Jamie Faslı aile hakkında şöyle diyor. Onlar bana destek ve güç vermek ve beni ilerletmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Böylece Müslüman bir ailenin uygun yaklaşımı ve Bayan Cemi Brown'a İslam dininin ahkamını öğretilerine doğru biçimde anlatma çabaları Cemi'yi İslam'ın nurani yolunu takip etme konusunda daha da kararlı ve azimli hale getirdi. Cemi Brown daha sonra aynı faslı aileden Müslüman bir erkek de izdivac etti ve bir süre sonra Amerika'nın Wisconsin eyaletinde Kenosha kentine geri döndü.
Ancak Kenosha kentinde seyrek sayıda Müslüman yaşıyor ve Jamie bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Kenosha kentine insanların bakışı İslam dinine ve Müslümanlara pek sıcak bakmadıklarını gösteriyor. Jamie Brown'un eski bir arkadaşı olan ve onu yıllardır tanıyan Alina Fong şöyle diyor. Bence insanlar İslam aleyhinde medyadan birçok şey duyuyor ve Amerikalıların çoğu İslam'a kötümser bakıyor.
Buna karşın Alena Funk bile yeni Müslüman olan arkadaşı geri döndükten sonra onu başörtülü görünce hayret ediyor. Alena şöyle diyor. Los Angeles modasından İslami elbiseye yönelmek tuhaf bir şeydi. Fakat Cemi yeni kıyafeti onun sürekli dış görünüşünü düşünmekten kurtardığını söylüyordu. Öte yandan artık erkekler de ona göz dikip bakmıyordu. Bir başka ifadeyle Bayan Brown huzur ve güvenliğini şatafatlı elbiselerden ve elbiselerine uzun zaman harcamaktan kurtulmakta bulmuştu.
Bu arada Jamie Brown'un ailesi ve Alena Funk gibi bazı arkadaşları onu yeni inancı ve davranışı ile benimsiyor. Alena Funk bu konuda şöyle diyor. Jamie başka bir dine inanan sıradan bir kadındır. Gerçi bu pek kolay olmadı. Özellikle Kenosha kentinde kültürel çeşitlilik pek fazla değildi. Ama yine de Jamie çok mutlu görünüyordu. Kuşkusuz Bayan Brown'un mutluluğu ve hoşnutluğu pek yadırganacak bir konu değildir. Zira Jamie, İslam dini sayesinde Hollywood gibi fesat dolu bir ortamda yaşamaktan kurtuldu, huzurlu ve maneviyat dolu bir yaşama kavuştu. Şimdi de davranışları ve hicabı ile birlikte İslam dinini tebliğ eden bir insan oldu.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam diline yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuri isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. İyi yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeye özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesine insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğini yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabii olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanların az olması geçirmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol, daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesini yol açmasıyla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir: "Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler."
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan bir çok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur, eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alimin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak, ve 1000 hastayı ziyaret etmek ve 1000 gece namaz kılmak ve 1000 gün oruç tutmak ve 1000 yoksula sadaka vermek ve 1000 mustahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla 1000 kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alimin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır? Ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
Salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı göstermesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dayalı özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Alçak ve hor insanlarla maşuret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmini amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki, hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir? Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki, insanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşeret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazreti şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, sizi Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeye davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Thank you.